Ayrım 43, 3. Şempanze Jared Diamond, sayfa 379. Endüstri öncesindeki habitat tahribatına ilişkin ikinci vakamız, Kuzey Amerika'nın en ileri yerli uygarlıklarından birinin çöküşünü içermektedir. İspanyol kaşifler Birleşik Devletler'in güneybatısına ulaştığında ağaçsız bir çölün ortasında duran devasa büyüklükte çok katlı konutlar yani pueblolar buldular. Örneğin New Mexico'daki Chaco Kanyonu ulusal anıtındaki 650 odalık konut 19. yüzyılın sonlarında çelik gökdelenler yapılana kadar Kuzey Amerika'nın en büyük binası olarak 200 metre uzunlukta ve 96 metre genişliğindeydi. Bölgedeki Navajo yerlileri bu yok olmuş inşacıları eski olan anlamındaki Anasazi olarak bilmekteydi. Arkeologlar daha sonra Chaco Pueblolarının yapımının M.S. 900'den kısa bir süre sonra başladığını ve buradaki yerleşimin 12. yüzyılda sona erdiğini ortaya çıkarmışlardır. Yakacak odunlarını ya da çatıyı destekleyen 4 metre 80 santim uzunluğundaki ahşap kirişleri, bunlardan 200 bin tanesini nereden sağlamışlardı? Muazzam bir çabayla kurdukları bu şehri daha sonra neden terk etmişlerdi? Madagaskar'ın fil kuşlarının ve Yeni Zelanda'nın moalarının iklimdeki doğal değişimler nedeniyle öldüğü iddiasına benzer şekilde geleneksel görüş Chaco Kanyonu'nun terk edilmesini kuraklığa bağlar. Fakat Chaco'nun bitki örtüsünde zamanla gerçekleşen değişimleri ortaya çıkarmak için zekice bir teknik kullanan paleobotanikçiler Julia Betancourt, Thomas van Devender ve arkadaşlarının çalışmasından farklı bir yorum geldi. Kullandıkları yöntem bitkileri ve diğer nesneleri 50 ya da 100 yıl sonra terk ettikleri fakat içindekiler çöl şartlarında sağlam kalan korunaklarına, çöplük olarak isimlendirilir, taşıyan ağaç faresi isimli küçük kemirgenlere dayalıdır. Bu bitkiler asırlar sonra tanımlanabilir ve çöplük radyokarbon teknikleriyle tarihlendirilebilir. Bu yüzden her çöplük yerel bitki örtüsü için bir zaman kapsülü sayılabilir. Betancourt ve Van Devender bu yöntemi kullanarak gerçekleşen olaylar zincirini yeniden oluşturabildiler. Chaco Puebloları inşa edilirken bunlar çorak çöllerde değil, tek yapraklı çam ardıç ormanları ve yakınındaki batı sarı çamı ormanlarıyla çevriliydi. Bu keşif yakılacak odunun ve kalasların nereden geldiğine dair sırrı çözmekte ve ileri bir uygarlığın çorak bir çölden çıkmasına ilişkin çelişkiyi ortadan kaldırıyordu. Fakat Chaco'daki yerleşim devam ettikçe ağaçlık arazi ve orman çevre bugünkü gibi ağaçsız bir çorak araziye dönene kadar yok edildi. Yerliler artık yakacak odun için 16 kilometre ve çam kütüklerini getirmek içinse 40 kilometre kadar gitmek zorundaydılar. Çam ormanları kesildiği zaman yerliler 80 kilometre uzunluğundaki dağ yamaçlarından kendi kas güçlerinden başka hiçbir şeye dayanmadan ladin ve çam tomruklarını çekmek için karmaşık bir yol sistemi inşa ettiler. Ayrıca Anasazi kuru bir çevredeki tarım sorunlarını, var olan suyu vadinin derinliklerine ulaştırmak üzere toplamak için sulama sistemleri inşa etti. Ormanın yok edilmesi giderek artan erozyon ve su kaybına neden olduğu için ve su kanalları toprakta yavaş yavaş yarıklar oluşturduğundan sonunda su düzeyi pompa olmadan sulamayı olanaksız kılacak şekilde Anasazi yer seviyesinin altına düşmüş olabilir. Bu yüzden kuraklık Anasazilerin Chaco Kanyonu'nu terk etmesine katkı sağlamış olsa da kendi kendine yol açılan çevre felaketi de esas nedenlerden biriydi. Endüstri öncesi habitat tahribatına ilişkin kalan son örneğimiz eski batı uygarlıklarının güç merkezinin coğrafi olarak yavaş yavaş yer değiştirmesidir. İlk güç ve yenilik merkezinin tarım, hayvanların evcilleştirilmesi, yazı, emperyal devletler, savaş arabaları ve diğerleri gibi pek çok hayati gelişmenin görüldüğü Orta Doğu olduğunu hatırlayın. Egemenlik Asur, Babil, İran ve nadiren de Mısır ya da Türkiye arasında değişiyordu. Fakat Orta Doğu içinde ya da yakınında kalıyordu. Büyük İskender'in Pers İmparatorluğunu yıkmasıyla birlikte egemenlik önce Yunanistan'a, sonra Roma'ya ve en son Batı ve Kuzey Avrupa'ya olmak üzere sonunda Batı'ya kaymıştı. Orta Doğu, Yunanistan ve Roma neden sırayla üstünlüklerini kaybettiler? Orta Doğu'nun şimdiki tek kaynağı olan petrole dayalı geçici önemi, bölgenin diğer bakımlardan zayıflığını ortaya koymaktadır. Çağımızın süper güçleri neden artık Yunanistan ve İran'ı değil de Birleşik Devletler ve Rusya, Almanya ve İngiltere, Japonya ve Çin'i kapsamaktadır? İktidarın coğrafi anlamda yer değiştirmesi bir tesadüften kaynaklanan çok ciddi ve kalıcı bir durumdur. Akla yatkın bir hipotez bunu eski uygarlıkların merkezlerinin sırayla kendi kaynak temelini tüketmesine bağlar. Orta Doğu ve Akdeniz daima bugün göründüğü gibi tahrip olmuş bir çevreye sahip değildi. Eski çağlarda bu bölgenin büyük bir kısmı yemyeşildi ve ağaçlı tepeler ve verimli vadilerin bir mozaiğinden oluşmaktaydı. Binlerce yıl süren orman tahribatı, aşırı otlatma, erozyon ve vadilerin siltlenmesi bu batı uygarlığının kalbine bugün hakim olan görece çölleşmiş, çorak ve verimsiz bir bölgeye çevirmiştir. Eski Yunan'da yapılan arkeolojik araştırmalar, popülasyon büyümeleri, çöküşler ve yerleşimcilerin bazı bölgeleri terk etmeleri arasında değişen bir döngü olduğunu açığa çıkarmıştır. Büyüme aşamasında yapılan taraçalandırma ve set çekilmesi ağaçlar kesilene kadar bölgeyi korumuştur. Tarıma açmak için dik yamaçların temizlenmesi, çok sayıdaki çiftlik hayvanının aşırı otlatılması ve ekinlerin çok kısa aralıklarla ekilmesi sistemi iflas ettirmiştir. Bunun sonucu her seferinde tepelerde büyük çaplı erozyonlar, vadilerde taşkınlar ve bölgesel insan topluluklarının çöküşüydü. Buna benzer bir olay Yunanlılar cehaletin yüzyıllar boyunca sürecek karanlık çağına düştükten sonra Yunanistan'ın şanlı Miken uygarlığının diğer türlü gizemli diye nitelenecek çöküşüyle çakıştı ya da buna sebep oldu. Antik çevresi tahribata ilişkin bu bakış açısına destek çağdaş dönemde yapılan açıklamalar ve arkeolojik kanıtlar gibi kaynaklardan gelmektedir. Birkaç fotoğraf tüm sözlü anlatımların bileşiminden çok daha fazla belirleyici nitelikte bir ölçüt olacaktır. Aynı yamacın bin yıl aralıklarla çekilmiş fotoğrafları elimizde olsaydı bitkileri tanımlayabilir, kapladığı alanı ölçebilir ve ormanlardan keçilerin giremeyeceği çalılıklara dönüşme hızını hesaplayabilirdik. Böylece çevresel yıkımın büyüklüğünü sayılarla ifade edebilirdik. Bunu anlamak için yeniden kemirgenler tarafından oluşturulan çöplüklere girelim. Orta Doğu'da ağaç fareleri yoktu, fakat tavşan büyüklüğünde ağaç farelerinin yaptığı gibi çöplükler inşa eden ve yaban faresi olarak adlandırılan marmoti benzeri hayvanlar vardı. Şaşırtıcı biçimde marmotların en yakın akrabası filler olabilir. Arizonalı üç bilim insanı Patricia Fall, Cynthia Lindquist ve Stephen Falconer, eski batı uygarlıklarının tipik bir örneği olan Ürdün'ün ünlü kayıp kenti Petra'daki yaban farelerinin çöplükleri konusunda çalıştılar. Petra özellikle Indiana Jones ve Son Macera filminde Sean Connery ve Harrison Ford'u, Petra'nın muhteşem taş mezarları ve çölün ortasındaki tapınaklarda kutsal kaseyi ararken gösteren Steven Spielberg ve George Lucas meraklılarına tanıdık gelecektir. Petra'daki bu sahneleri gören herkes o kadar zengin bir kentin böyle çıplak bir çevrede nasıl doğup kendini nasıl beslediğini merak etmiş olmalı. Aslında M.Ö. 7000'den önce Petra'ya yakın bir Neolitik köy vardı ve çiftçilik ve hayvancılık burada çok az bir zaman sonra ortaya çıkmıştı. Başkenti olduğu Nabat Krallığı altında Petra, Avrupa, Arabistan ve Doğu arasındaki ticareti kontrol eden bir ticaret merkezi olarak başarılı olmuştu. Şehir Roma ve sonra Bizans kontrolü altındayken daha da büyüyüp zenginleşti. Fakat daha sonra terk edildi ve öylesine unutuldu ki kalıntıları 1812'ye kadar keşfedilmedi. Petra'nın çöküşüne neden olan şey neydi? Petra'daki her marmut çöplüğü 100 bitki türüne kadar kalıntı sunmuştur ve her çöplüğün sahibi yaşıyorken hakim olan habitat, çöplükteki polen dağılımıyla çağdaş habitatlardaki değişim karşılaştırılarak ortaya çıkarılabilirdi. Çöplükler aracılığıyla Petra'nın çevresel yıkımının aşağıda verilen seyri yeniden oluşturuldu. Petra, Los Angeles'taki evimin arkasındaki ormanlık dağlar gibi değil, kuru Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bir bölgede bulunmaktadır. Orijinal bitki örtüsü meşe ve fıstığın hakim olduğu ormanlardan oluşmuş olabilir. Roma ve Bizans zamanında çöplüklerdeki polenlerin yalnızca %18'inin ağaçlardan, geri kalanının ise bodur bitkilerden gelmesinin ortaya koyduğu gibi ağaçların çoğu kesildi ve açık bir step elde etmek için de çevresindekiler yok edildi. Karşılaştırma için çağdaş Akdeniz ormanları polenlerin %40 ile 60'ını sağlarken ormanlık stepler %18 oranında polen sağlamaktadır. Milattan sonra 900'de Petra'nın Bizans kontrolü sona erdikten birkaç asır sonra kalan ağaçların 2/3'ü yok oldu. Çalılar, otlar ve çimenler bile çevreyi şimdi gördüğümüz çöle dönüştürecek şekilde azaldı. Bugün hayatta kalan ağaçların alt dalları keçiler tarafından yenmiştir ve bu ağaçlar keçilerin giremediği uçurumlara ya da yarıklara dağılmış durumdadır. Yaban farelerinin çöplüklerinden gelen bu veriler arkeolojik ve yazınsal verilerle yan yana konduğunda aşağıdaki yoruma ulaşılmaktadır. Neolitik dönemden emperyal zamanlara kadar süren orman tahribatı, tarım alanı açmak için yapılan temizliklerden, koyun ve keçilerin otlatılmasından, yakacak odun elde edilmesinden ve ev yapımında kullanılacak odunların temininden kaynaklanmıştır. Neolitik dönemin evleri bile yalnızca dev kalaslarla desteklenmemiş, aynı zamanda 13 ton yakacak odunu da duvarlar ve yerde kullanmak üzere alçı yapmak için tüketmiştir. Emperyal dönemdeki nüfus patlaması orman yıkımını ve aşırı otlatmayı hızlandırmıştır. Kentte ve meyve bahçelerinde kullanılan suyu toplamak ve depolamak için karmaşık kanal, boru ve sarnıç sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bizans iktidarı çöktükten sonra bahçeler terk edildi ve popülasyon hızla düştü. Fakat kalan yerleşimciler yoğun otlatmaya bağlı oldukları için toprak tahribatı devam etti. Doymak bilmez keçiler yollarındaki çalıları, otları ve çimenleri yemeye başladılar. Osmanlı yönetimi 1. Dünya Savaşı'ndan önce Hicaz demir yolunda gereken odunları sağlamak için kalan ormanlık alanı önemli ölçüde azalttı. Ben ve diğer film tutkunları, Arabistanlı Lawrence'ın, diğer adıyla Peter O'Toole'un liderlik ettiği Arap gerillaların bu demir yolunu patlattığını geniş renkli ekranda izlediğimizde, bunun Petra'nın ormanlarını yok etmek için yapılan son girişim olduğunun farkında olmaksızın heyecan duyuyorduk. Petra'nın mahvolan arazisi bugün Batı uygarlığının beşiğinin geri kalanına ne olduğuna ilişkin bir metafordur. Petra'nın son zamanlardaki çevresi dünyanın ana ticaret yolunu komuta etmiş bir şehri, Pers İmparatorluğu gibi bir süper gücün başkenti olan Persepolis'in son zamanlardaki çevresinin besleyebileceğinden daha fazla besleyemezdi. Bu şehirlerin Atina'nın ve Roma'nın yıkıntıları, kendi varlıklarını sona erdiren devletler için birer anıttır. Batı uygarlıkları çevresel intiharı gerçekleştiren tek okumuş yazmış toplumlar değildir. Orta Amerika'daki Maya uygarlığının ve Hindistan'da Indus Vadisi'ndeki Harappan uygarlığının çöküşü, çevresinin mahvına yol açan nüfus yayılımı nedeniyle gerçekleşen çevre felaketinin diğer aleni adaylarıdır. Uygarlık tarihi dersleri krallar ve barbar istilaları üzerinde dursa da ormanların tahribi ve erozyon uzun dönemde insanlık tarihini şekillendiren daha önemli durumlar olabilir. Bunlar çevreci bakışın varsayılan geçmiş altın çağını gittikçe mitsel hale getiren yakın zamandaki bazı keşiflerdir. Şimdi başta belirttiğim büyük sorunlara geri dönelim. İlk olarak geçmişte yaşanan çevresel zararlara ilişkin keşifler, pek çok çağdaş endüstri öncesi halkların korumacı uygulamalarına ilişkin açıklamalarla nasıl bağdaştırılabilir? Açık ki bütün türlerin soyu tükenmedi ve bütün habitatlar tamamen imha edilmedi. Dolayısıyla altın çağı tamamen karanlık olamaz. Bu çelişkiye karşılık şu cevabı önereceğim. Küçük köklü ve eşitlikçi toplumlar yerel çevreleri hakkında bilgi edinmek ve kendi çıkarlarını algılamak için oldukça fazla zamana sahip oldukları için korumacı nitelikte uygulamalar geliştirme yönünde evrimleştikleri hala bir gerçektir. Oysa insanlar tanımadıkları bir çevreye aniden yerleştiklerinde, Paskalya adasındakiler ve ilk Maoriler gibi ya da arkalarındaki bölgeye zarar veren insanlar yeni sınırlara ilerleyip ilk yerlerin Amerika'ya ulaşması gibi, bu sınırların ötesine geçtiğinde veya insanlar yıkıcı gücünü anlamak için yeterli zamana sahip olmadıkları yeni teknolojileri elde ettiklerinde, şimdi tüfekleriyle güvercin popülasyonlarını yok eden çağdaş Yeni Gineliler gibi, zarar verme ihtimali daha fazladır. Çevresiyle temasta olmayan ve zenginliği ellerinde tutan merkezi güçler tarafından yönetilen toplumlarda da çevre zararının görülme ihtimali vardır. Bazı türler ve habitatlar zarar görmeye diğerlerinden daha elverişlidir. Hiç insan görmemiş uçamayan kuşlar gibi muğalar ve fil kuşları ya da Akdeniz ve Anasazi uygarlıklarının ortaya çıktığı kuru, kırılgan ve toleranssız çevreler gibi. İkincisi, yakın zaman önceki arkeolojik keşiflerden öğrenebileceğimiz pratik dersler var mıdır? Arkeoloji sıklıkla sosyal olarak önemsiz bir akademik disiplin olarak değerlendirilir ve parasal sıkıntılar olduğunda bütçe kesintilerinin ilk hedefi olur. Aslında arkeolojik araştırmalar hükümetteki planlamacılar için uygun olan en ucuz kalemdir. Tüm dünyada geri dönüş olmayan zararlar verebilme potansiyeline sahip gelişmelere imza atmaktayız. Ve bunlar geçmişteki toplumların faaliyete geçirdiği fikirlerin çok daha güçlü yeni sürümleridir. 5 ülkeyi 5 farklı şekilde geliştirerek hangi 4'ünün yıkılacağını görmek üzere bir deney yapamayız. Oysa aynı hatayı yapmaya devam ederken son kez ne olduğunu bulmak için arkeolog tutarsak bu uzun dönemde bize çok daha ucuza mal olacaktır. İşte buna sadece bir örnek. Amerika'nın güneybatısı yakacak odun için fazla fazla tükettiğimiz 260 bin kilometre karelik batı sarı çamı ve ardıç ormanlarına sahiptir. Ne yazık ki Birleşik Devletler Orman Hizmetleri bu ormanlardaki sürdürülebilir ürünü ve yenilenme hızını hesaplamak için çok az veriye sahiptir. Fakat Anasazi bunu denemişti ve Chaco Kanyonu'ndaki ormanların yaklaşık 800 yıl sonra bile hala geri gelmemesine yol açacak biçimde yanlış hesaplama yapmıştı. Anasazilerin yakacak odun tüketimini yeniden ortaya koymak için bazı arkeologlara para ödemek, aynı hatayı yapmaktan ve Birleşik Devletler'in 260 bin kilometre karesini bugün yaptığımız gibi tahrip etmekten çok daha ucuza gelecektir. Son olarak gelin en hassas soruyla yüzleşelim. Bugün çevreciler insanları türlerin soyunu kurutan ve habitatları yok eden kötü ahlaklı varlıklar olarak görmektedirler. Endüstri toplumlarının endüstri öncesindeki halkları kötülemek, onları öldürmeyi haklı çıkarmak ve topraklarına el koymak için bahanesi yoktur. Chaco Kanyonu bitki örtüsüyle ilgili yeni gibi görünen bulgular aslında Maoriler ve yerlilerin kötü oldukları için adil davranılmayı hak etmediğini söyleyen bilim dışı ırkçılığa mı girmektedir? Akılda tutulması gereken şey insanlar için biyolojik kaynakları tamamen tüketmeden kullanmanın ölçüsünü bilmelerinin her zaman zor olduğudur. Kaynaklardaki önemli bir azalmayı yıllık dalgalanmalar sayesinde anlamak kolay olmayabilir. Yeni üretilen kaynakların ölçüsünü değerlendirmek daha bile zordur. Azalmanın işaretleri herkesi ikna edecek kadar açık bir şekilde görüldüğünde türleri ya da habitatı kurtarmak için çok geç kalınmış olunabilir. Öyleyse kaynaklarını sürdürmeyi başaramayan endüstri öncesi halklar ahlaki günahlarından ötürü suçlu olamazlar. Ama gerçekten zor olan çevresel sorunları çözmede başarılı olamadıklarıdır. Bu başarısızlıklar insanların kendi yaşam biçimlerinin çöküşüne neden olduğu için trajiktir. Baştan önleyebileceğimiz trajik başarısızlıklar ahlaki günah olarak nitelenebilir. Bu bakımdan bizler ile 11. yüzyıl Anasazi yerlileri arasında iki büyük fark vardır. Bunlar bilimsel anlayış ve okuryazarlıktır. Bizler kaynakların kullanım oranının bir fonksiyonu olarak sürdürülebilir kaynaklar üzerindeki popülasyon büyüklüğünü grafik üzerinde çizmeyi biliyoruz. Ama onlar bilmiyorlardı. Geçmişte yaşanmış olan tüm çevresel felaketler hakkında açıp okuyabiliyoruz. Anasazi bunu yapamıyordu. Yine de neslimiz sanki hiç kimse Moğolları avlamamış ya da Batı Sarıçamı ve Ardıç ormanlarını yok etmemiş gibi balinaları avlamaya ve tropik yağmur ormanlarını yok etmeye devam ediyor. Geçmiş cehaletin altın çağıysa bugün kasıtlı bir körlüğün demir çağıdır. Bu açıdan bakıldığında çağdaş toplumların geçmişin intihara yol açan kötü çevre yönetimlerini çok daha fazla sayıda insanın elindeki daha güçlü yıkım araçlarıyla tekrarlaması anlaşılabilir bir durum değildir. Sanki bu filmi insanlık tarihinde daha önce pek çok kez oynatmamışız ve bunun kaçınılmaz sonucunu bilmiyormuş gibiyiz. Shelley'nin Ozymandias sonesi Persepolis'i, Tikal'i ve Paskalya adasını eşit ölçüde çağrıştırmaktadır. Belki bir gün bizim uygarlığımızın diğer yıkıntılarını da çağrıştıracaktır. Geçmişteki bir ülkeden bir gezgine rastladım. Dedi, dev gibi iki taştan bacak bedensiz durur çölde. Onların yanında, kumların üzerinde. Yerde uzanmış, kaşları çatık ve dudakları büzülmüş. Yarı gömülü, parçalanmış bir yüz ve soğuk buyruklarının küçümseyici bakışı. Der ki hala yaşayan ve bu cansız heykel üzerine kazınmış tutkuları. Okumada iyidir yontucusu. Tutkulara öykünen el ve onları besleyen yürek. Ve heykel kaidesinde şu sözcükler yazılı. Adım ikinci Ramses, krallar kralı. Yapıtlarıma bak ve benden kork. Hiçbir şey yoktu yanında şu koca yıkıntıların, kocaman harabenin, uçsuz bucaksız ve çorak çölden, yapayalnız ve uçsuz bucaksız uzanıp giden kumlardan başka. 43. ayrımın sonu. Sayfa 387.